Ayrım 29. Otel. Arthur Hailey. Sayfa 262. 13. Bölüm. Peter McDermott elbise dolabındaki bir sürü boyun bağı arasından lacivert bir schiaparelli seçerek düşünceli düşünceli bağlamaya başladı. Bir saat önce otelden ayrılmıştı. Şimdi otele pek de uzak olmayan şehirdeki dairesindeydi. 20 dakika sonra Marsha Prescott'un akşam yemeğinde bulunması gerekiyordu. Diğer konukların kimler olduğunu düşündü. Dixon, Dumayer dörtlüsünden daha değişik olacağını umduğu Marshall'ın arkadaşlarından başka kendi yaşına uygun daha yaşlı kimseler bulunacaktı herhalde. Vakit gelince verdiği sözü yerine getirmekte büyük bir isteksizlik, Christine'le serbestçe buluşmak için de dayanılmaz bir istek duydu. Çıkmazdan önce Christine'e telefon etmek istedi ama ertesi güne kadar beklemenin daha tedbirli ve akıllıca bir hareket olacağını düşündü. Bu gece geçmişle geleceğin arasında kalmışçasına bir duyguya kapılmıştı. Kaygılandığı bir sürü şey kesinleşmemiş gibiydi. Verilecek kararlarda olayların ardından ortaya çıkacak şeylere bağlıydı. Bir kere başlı başına bir St. Gregory sorunu vardı. Curtis O'Keefe oteli devralacak mıydı? Öyleyse diğer işler, hatta dişçilik kongresi bile buna oranla ikinci derecede kalırdı. Kongre üyeleri hala St. Gregory'den çıkıp çıkmama konusunu tartışıyorlardı. Bir saat önce kızgın başkanları Dr. Ingram tarafından bir yönetim kurulu toplantısı düzenlenmişti. Odalara bakan garsonların şefi adamların devamlı olarak toplantı salonuna girerek üyelerin buzlarını ve içkilerini yenilediklerini, bu arada da toplantının devam etmekte olduğunu bildirdiklerini söylemişti. Peter toplantının dağılıp dağılmayacağı konusunda perde arkası soruşturmalarına yoğun bir şekilde devam ederken baş garson kendisine toplantının epeyce ateşli tartışmalarla geçmekte olduğunu söylemişti. Otelden ayrılmadan önce görev başındaki müdür yardımcısına diş kongresinden herhangi bir karar çıkması halinde kendisine telefon edilmesi haberini bırakmıştı. Ama şimdiye kadar müdür yardımcısından hiç ses çıkmamıştı. Şimdi Dr. Ingram'ın mı yoksa Warren Trent'in alaycılıkla öngördüğü görüşün mü gerçekleşeceğini merak ediyordu. Aynı kararsızlık Peter'ın Herbie Chandler'la ilgili herhangi bir hareket yapmasını hiç olmasa yarına kadar ertelemesine yol açmıştı. Yapılması gereken şeyin hemen sıska şef kominin işine son vermek olduğunu biliyordu. Böylece otel bir kötü ruhtan arınmış gibi olacaktı. Kuşkusuz Herbie Chandler kiralık kız şebekesi kurduğu için değil de açgözlülüğü sağduyusunu yendiğinden kovulacaktı. Nasılsa Herbie Chandler gitse otelde aynı işi bir başkası da yapabilirdi. Chandler'ın gitmesiyle pek çok kötü işin de önü alınmış olacaktı. Oysa Warren Trent'in böyle bir ani hareketi olumlu karşılayıp karşılamayacağı da başka bir soruydu. Ama elde edilen deliller Warren Trent'in otelin temiz adının korunması konusundaki titizliğiyle birleşince daha olumlu karşılardı. Peter, Dixon Dumayer grubunun verdiği ifadelerin iyi korunması ve sadece otel içinde kullanılması gereğini kendi kendine hatırlattı. Bu konuda verdiği sözü tutacaktı. Öğleden sonra Mark Prescott'a kızının ırzına geçilmek istendiğini bildireceğini söylerken blöf yapıyordu. Hem sonra Peter, Marsha'nın yalvarışını da hatırlıyordu. ''Kız babam Roma'da, ne olur ona hiçbir zaman bu konuda en ufak bir şey söylemeyin.'' demişti. Marsha'yı düşününce acele etmesi gerektiği aklına geldi. Birkaç dakika sonra da apartmandan çıkarak yakınlardan geçmekte olan bir taksi çevirdi. ''Peter, ev bu mu?'' diye sordu.
''Kuşkusuz.''
Taksi şoförü şüpheyle müşterisine baktı.
''Tabii, adresi doğru aldıysanız.''
''Adres doğru.'' Peter'ın gözleri taksi şoförününkiler gibi kocaman beyaz cepheli büyük köşke kaydı. Dış görünüşü bile soluk kesiciydi. Porsuk ağacından çiti ve yüksek manolya ağaçlarının ardındaki büyük bir balkondan parmaklıklı galeriye uzanan ince uzun sütunları görünüyordu. Galerinin üstünde sütunlar klasik boyda bir alınlığa yükseliyordu. Bu alınlık görüntüye başka bir güzellik veriyordu. Ana yapının iki yanında birer küçük pavyon mimari ayrıntılarını tekrarlıyordu. Cephe mükemmel şekilde onarılmıştı. Ahşap yanlar korunmuş ve yeni boyanmıştı. Evin çevresinde zeytin ağaçlarının güzel kokusu duyuluyordu. Şoförün parasını veren Peter demir parmaklıklı bahçe kapısını itti. Kapı kolayca açıldı. Kıvrıla kıvrıla devam eden eski kırmızı tuğladan yapılmış bir yol ağaçlar ve çiçek öbekleri arasından gidiyordu. Güneş yeni battığı halde yolun iki yanında yüksekçe bir yere konmuş olan fener yakılmıştı bile. Terasın merdivenlerine geldiği zaman kapının sürgüsü yavaşça tıkırdadı ve evin çift kanatlı kapısı ardına kadar açılarak eşikte Marşa göründü. Merdivenlerin üst basamağına kadar çıkmasını bekledikten sonra adama doğru yürüdü. Vücudunu sımsıkı saran ince beyaz bir gece elbisesi giymişti. Kızın simsiyah saçları bu beyazlıkla tam bir zıtlık meydana getiriyordu. Adam kızın kışkırtıcı çocuk kadın özelliğinin her zamankinden çok farkındaydı. Marşa neşeyle "Hoş geldin" dedi.
"Hoş bulduk."
Eliyle çevresini gösterdi. "Şimdilik gördüğüm şeyler beni biraz şaşkınlığa uğrattı."
"Herkes öyle söyler."
Kız genç adamın koluna girdi.
"Hava kararmadan Prescott'ların malikanesini sana gezdireceğim."
Tekrar teras merdivenlerden inerek yumuşacık çimenliği geçtiler. Marşa adama iyice sokulmuş yürüyordu. Peter ceketinin kumaşından bile kızın etinin sıcak sertliğini duyabiliyordu. Kızın parmakları yavaşça adamın bileğine dokundu. Zeytinlerin kokusuna bir güzel koku daha eklenmişti şimdi.
Aniden Marşa döndü. "Bak" dedi. "En iyi buradan görünür. Resimleri hep buradan çekerler."
Çimenliğin bu yanından görüntü daha da etkileyiciydi. Marşa eğlenceyi seven bir Fransız soylusu evi 1840'larda yaptırmış dedi. Yunan mimarisini çok beğenirmiş. Köleleri mutluymuşlar. Her zaman gülerlermiş. Elinin altında bir de metresi varmış. Zaten pavyonlardan birini de metresi için yaptırmış. Babam da öbürünü ekledi. Babam her şeyin hesaplar ve evler gibi dengeli olmasını ister.
Bu yeni bir rehberlik usulü mü? Felsefe ile ispat.
Aman, ikisinden de bıktım zaten. Sus, ispatını mı istersin? Dama bak.
İkisinin de gözleri yukarı kalktı.
Bak, üst galerinin tepesine doğru uzanıyor. Louisiana Yunan stilidir. Bu iklimde gölge ve serinlik yaptığı için evler böyle inşa edilmiş. Burada çoğu büyük ev bu şekilde yapılmıştır. Galeriler eskiden evlerin en çok kullanılan bölümüydü. Konuşma ve dertleri paylaşma yönünden ailenin bir merkezi haline gelmişti.
Peter ev halkı ve aile iyi hayatın paylaşılmasını ispatlar. Aynı zamanda da hem tam hem de yetersiz bir biçimdir bu.
Kim söylemiş?
Aristo.
Marşa başını salladı. Galerilere bayılırdı ama. Durdu, düşündü.
Babam bir sürü yenilik yaptı. Ev şimdi daha iyi bir hale geldi ama biz pek kullanmıyoruz ki.
Burasını çok seviyorsun herhalde.
Marşa nefret ediyorum dedi. Kendimi bildiğim bileli buradan nefret ederim.
Genç adam sorarcasına kıza baktı.
Buraya bir konuk olarak gelseydim nefret etmezdim kuşkusuz. Hele ilkbahar eğlentisi için evi açtığımızda gelip 50 sente seyredenlerden biri olsaydım. Eski şeyleri sevdiğim için buraya hayran kalırdım. Ama devamlı özellikle hava karardıktan sonra burada yaşamayı istemem doğrusu.
Adam hatırlattı. Hava kararıyor.
Kız biliyorum ama sen buradasın. Bu işi değiştiriyor dedi.
Çimenliği geçip eve dönüyorlardı. İlk kez adam sessizliğin farkına vardı. Öbür konukların seni aramaz mı şimdi?
Kız yaramaz çocuklar gibi yan yan baktı. Hangi konuklar?
Bana demiştin ki.
Bir yemek daveti verdiğimi söylemiştim. Veriyorum işte.
Ama senin için bu davet.
Çevremizde bize bakacak birini istiyorsan anla burada.
Eve girmişlerdi. Tavanlar yüksekti. İçerisi de gölgeler içinde ve serindi. Geride siyah ipekli elbise giymiş bir kadın başıyla selam vererek gülümsedi.
Marsha sana Anna'dan bahsettim. O da bunu hoş karşılıyor dedi. Babam ona çok güvenir. Bu bakımdan kaygılanmaya sebep yok. Sonra ben de burada.
Zenci bir uşak hiç ses çıkarmadan yürüyerek onları kitap raflarıyla kaplı bir çalışma odasına kadar izledi. Bir büfenin üzerinde bir sürahi ile kadehler olan bir tepsi getirdi. Marsha istemediğini belirtircesine başını salladı. Peter bir vermut alarak düşünceli düşünceli yudumlamaya koyuldu. Marsha oturduğu kanepeden eliyle Peter'a yanına gelmesini işaret etti. Genç adam sordu, çoğu zamanını burada yalnız mı geçirirsin?
Babam yolculukları arasındaki sürede buraya gelir ama yolculuklar gittikçe uzarken eve geliş süreleri de kısalıyor. Çirkin, modern bir bungalovda hayatla canlılık olduğu sürece yaşamayı yeğe tutarım.
Gerçekten yaşayıp yaşayamayacağını merak ediyorum doğrusu.
Marsha kesinlikle yaşayacağımı biliyorum dedi. Ama gerçekten önem verdiğim biriyi de paylaşırsam, belki bir otel de aynı işi görür. Otel müdürleri otellerin en üst katında oturmak için bir daire almazlar mı hiç?
Genç adam şaşırmıştı, başını kaldırıp kıza baktı, Marsha gülüyordu. Bir saniye sonra da uşak giderek akşam yemeğinin hazır olduğunu söyledi. Yandaki ufak odada yuvarlak masanın üstüne iki kişilik bir sofra hazırlanmıştı. Mum ışığı sofranın üstündeki tabak çanakla tahta kaplı duvarlara vuruyordu. Siyah mermer bir şöminenin üstünde ailenin atalarından sert yüzlü yaşlı bir adamın resmi sanki Peter'a bakıyordu. Adam resmin kendisini eleştirircesine incelediği duygusuna kapıldı. Marsha oturdukları zaman sakın dedemin babasının seni rahatsız etmesine fırsat verme dedi. Sana değil bana kaş çatıyor. Biliyor musun günlüğüne bir hanedan kurmak istediğini yazmış ama ben onun minicik son umuduyum artık.
Uşak rahatsızlık vermeden tabakları doldururken akşam yemeği boyunca devamlı konuştular. Aralarındaki resmilik de yavaş yavaş kaybolmaya başladı. Yemek nefisti. Baş yemek olarak çok iyi baharlanmış jambalaya, ardından da nefis bir krem karamel geldi. Peter kuşkuyla gittiği bu davette çok iyi vakit geçirmeye başladığını anlıyordu. Dakikalar ilerliyor, Marsha gittikçe daha canlı ve daha tatlı oluyordu. Peter da kızın yanında olmasından büyük bir rahatlık duyuyordu. Adam kendi kendine aralarındaki büyük yaş farkına rağmen bunun şaşılacak bir şey olduğunu düşündü. Mum ışığında o da gölgeler içinde kalmıştı. Peter bir kez daha kızın ne kadar güzel olduğunu gördü. Çok önce evi yaptıran Fransız soylu kişisi ve metresinin kendileri gibi bu odada böylesine yakın yemek yiyip yemediklerini düşündü. Yoksa bu düşünce davet ve çevrelerindeki her şeyin kendisini büyülemesinin bir sonucu muydu? Yemeğin sonunda Marsha kahveyi galeride içeceğiz dedi. Peter kızın iskemlesini çekti. Kız hemen ayağa kalkarak daha önce yaptığı gibi genç adamın koluna girdi. Peter bu işten hoşlanmıştı. Aynı zamanda eğleniyordu. Holden geçip büyük ve döne döne çıkan bir merdiveni kızla birlikte tırmandı. Yukarıda fresk kaplı duvarlarıyla bir koridor açık galeriye gidiyordu. Koridorun duvarları pek az aydınlatılmıştı. Galeriyi de daha önce şimdi karanlıkta kalan bahçeden seyretmişlerdi. Hezaren bir masanın üstünde ufak kahve fincanları ve gümüş bir kahve servisi duruyordu. Tepede bir gaz lambası yanıyordu. Kahvelerini alarak salıncaklı bir bahçe iskemlesine oturdular. Otururlarken iskemle yavaş yavaş sallandı. Gecenin havası insanı rahatlatacak kadar serindi ve hafif bir rüzgar yaprakları ışırdatıyordu. Bahçeden böceklerin sesleri geliyordu. İki blok ötedeki St. Charles Caddesi'nden geçen taşıtların sesleri de uzaktan uzağa duyuluyordu. Adam yanında sessiz oturan Marsha'nın farkındaydı. Peter birden durgunlaştın dedi.
Biliyorum, nasıl söze başlasam diye düşünüyordum.
Doğrudan deneyebilirsin. Çokluk böylesi işe yarar.
Peki. Kızın sesinde bir kesiklik vardı. Seninle evlenmek istediğime karar verdim.
Genç adam uzun dakikalar gibi birkaç saniyenin geçtiğini hissetti. Hiç merak etmiyordu. İskemlede bile en ufak bir sallantı yoktu. Sonunda dikkatle kahve fincanını masaya koydu. Marsha öksürdü, sonra da öksürüğü sinirli bir gülüşe dönüştü. ''Kaçmak istersen merdiven orada.'' ''Peter, hayır.'' dedi. ''Kaçarsan biraz önceki sözleri neden söylediğini öğrenemem sonra.'' ''Ben de kesinlikle emin değilim.'' Kız yüzü hafifçe dönük tam karşıya gecenin karanlığına bakıyordu. Peter onun titrediğini hissetti. ''Sadece birden bunu söylemek istediğimi anladım. Bu isteğimden de eminim.'' Ama duygularıyla hareket eden bu kıza sözlerini yumuşak ve dikkatle söylemesi gerektiğini biliyordu. Huzursuzlukla boğazının da sinirden büzülmüş gibi olduğunu hissetti. O an mantıksızca Kristen'in sabah söylediği sözler aklına geldi. Bir kedi yavrusu ne kadar kaplansa küçük Miss Prescott da o kadar çocuktur. Ama sanırım bir erkek için bir kadın tarafından alt edilmek çok zevkli bir şey olsa gerek. Bu yorum kuşkusuz çok haksızca yapılmıştı, hatta çok da sertti. Ama Marsha'nın bir çocuk olmadığı ve ona bir çocuk gibi davranmamak gerektiği de gerçekti. Marsha, sen beni çok az tanıyorsun, ben de seni çok az tanıyorum.
İçgüdüye inanır mısın?
Bir bakıma evet.
Senin hakkında bir içgüdüye sahip oldum, hem de ilk anda.
Bir ara belirli bir şekilde sesi titredi ama sonra toparlandı.
Çoğu zaman içgüdüm beni yanıltmaz.
Peter genç kıza yumuşaklıkla hatırlattı. Stanley Dixon ve Lyle Dumayer'la ilgili içgüdülerine ne oldu?
İçgüdüm doğru söylüyordu ama ben onu dinlemedim. Hepsi bu. Bu kez dinliyorum.
Ama içgüdü gene de seni yanıltabilir.
Uzun bir süre beklesen gene yanılabilirsin.
Marsha adama döndü. Şimdi yüz yüze bakıyorlardı. Kızın gözleri adamınkileri araştırırken Peter, Marsha'nın daha önce fark etmediği güçlü bir kişiliğe sahip olduğunu anladı.
Babamla annem 15 yıl birbirlerini tanıdıktan sonra evlendiler. Annem bana bunun çok mükemmel bir evlilik olacağını herkesin söylediğini anlatmıştı. Ama en kötüsü oldu. Biliyorum, çünkü aralarındaydım.
Adam ne söyleyeceğini bilemezcesine susuyordu.
Bu bana bazı şeyler öğretti. Sonra başka bir nokta daha var. Bu gece Anna'yı gördün ya.
Evet.
17 yaşındayken sadece bir kere gördüğü bir adamla evlenmeye zorlanmış. Aile anlaşması gibi bir şeymiş bu. O günlerde öyle anlaşmalar olurmuş.
Marsha'nın yüzüne bakan adam devam et dedi.
Düğünden bir gün önce Anna sabaha kadar ağlamış ama her şeye rağmen onu evlendirmişler ve 46 yıl evli kalmış. Kocası geçen yıl öldü. Burada bizimle otururlardı. Adam tanıdığım en tatlı erkekti. Kusursuz bir evlilik varsa işte onlarınkiydi.
Peter kararsızlıkla durdu. Tartışmada kendi görüşünü savunur görünmek istemiyordu. Gene de karşı çıktı. Ama Anna içgüdüsünü izlememiş ki. İzleseydi evlenmezdi zaten.
Biliyorum. Sadece bu durumda hiçbir garanti olamayacağını ve içgüdüsünün de her şey kadar insana kılavuzluk edeceğini söylemek istiyorum.
Aptalca ve beklenmedik bir şekilde heyecanlandı. Bu düşünce çok mantığa aykırı, romantik bir kızın hayalinin ürünüydü. Geçmişte romantikliğinden çok çeken Peter artık bu işleri biliyordu. Ama gerçekten biliyor muydu acaba? Her durum daha önce meydana gelenlerin bir sonucu muydu yoksa? Marsha'nın teklifi gerçekten çok mantık dışı bir şey miydi ki? Birden mantıksızca kızın söylediğinin gerçekleşebileceğini düşündü. Yolculuğa çıkmış olan Mark Prescott'un buna ne gibi bir tepki gösterebileceğini merak etti.
''Eğer babamı düşünüyorsan...''
Peter şaşırmıştı. ''Nereden bildin?'' diye sordu.
''Seni tanımaya başlıyorum da ondan.''
Derin derin soluk aldı. Sanki çevresindeki hava ona yetmiyordu. ''Baban ne der?''
''Sanıyorum başlangıçta kaygılanacak ve hemen eve dönecektir. Buna aldırmam ben.''
Marsha gülümsedi.
Ama her zaman mantığın sesini dinler. Bu durumda onu ikna edeceğimi biliyorum. Hem sonra senden hoşlanacaktı. En hayranlık duyduğu insan türünü biliyorum. Sen de bu türden birisin.
Eğlenmek mi yoksa ciddi olmak mı gerektiğine karar veremeyen Peter şey dedi. Hiç olmazsa bu iç rahatlatıcı bir düşünce.
Sonra başka bir şey daha var. Bu benim için önemli değil ama onun için olabilir. Ben senin bir gün gelip otelcilik işinde büyük başarı kazanarak belki kendi oteline sahip olacağına inanıyorum. Babam da inanacak. Buna önem veriyorum sanma. Ben sadece seni istiyorum.
Kız soluk soluğa sustu. Peter yumuşaklıkla Marshall dedi. Gerçekten ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Bir sessizlik oldu. Adam Marshall'ın kendine güvenini yitirmeye başladığını seziyordu. Sanki daha önce kendine güvenini bir irade gücüyle toplamıştı ama şimdi bir yana topladığı gücü kaybolmuş, onunla birlikte gözü pekliğini de yitirmişti. Genç kız hafif kararsız bir sesle
''Aptalca davrandığımı düşünüyorsun, söyle de kurtul hiç olmazsa'' dedi.
Adam kızı ikna etmek istercesine ''Senin aptalca davrandığına inanmıyorum. Keşke benim gibi bir sürü insan da senin kadar dürüst olabilseydi'' dedi.
''Yani aldırmıyor musun?''
''Aldırmak ne kelime. Çok duygulandım ve bu sözlerle dop doluyum şimdi.''
''O zaman başka bir şey söyleme.''
Marshall ayağı fırladı, ellerini de genç adama uzatmıştı. Peter kızın ellerini tuttu, karşı karşıya duruyorlardı. Parmakları birbirine geçmişti sanki. Genç adam kızın kuşkularını yarı yarıya çözebilse de kararsızlığı geride bırakabilme gibi bir huyu olduğunu anladı. Kız adama baskı yapıyordu.
''Git ve düşün, düşün, düşün, düşün hep ama özellikle beni düşün olur mu?''
''Peter seni düşünmemek çok güç olacak zaten'' dedi. Gerçeği söylüyordu. Marsha Peter'ın öpmesi için yüzünü uzattı. Peter de ona doğru eğildi. Genç adam kızın yanağından öpmeyi tasarlıyordu ama kız dudaklarını uzattı. Dudakları birbirine değerken kolları da Peter'ın boynuna dolandı. Genç adamın beyninde uzaktan uzağa bir tehlike çanı çalmaya başladı. Kız vücudunu onunkine yapıştırmıştı. İki vücudun birbirine değmesinden doğan duygu bir elektrik akımı gibi aralarından geçti. Kızın hafif kokusu insanın soluğunu kesiyordu. Lavantası adamın burun deliklerine doldu. Bu anda Marsha'yı bir dişiden başka türlü görmenin imkanı yoktu. Adam vücudunun heyecanla uyandığını ve başının döndüğünü hissetti. Tehlike çanı durmuştu. Hatırladığı tek şey küçük Miss Prescott. Bir adamı kadının alt etmesi. Çok zevklidir herhalde. Kararlılıkla kendini kızdan ayırdı. Marsha'nın eline tatlılıkla tutarak gitmem gerekiyor dedi. Genç kız onunla terasa kadar geldi. Peter onun saçlarını okşadı. Marsha, Peter sevgilim diye fısıldadı. Peter merdiven basamaklarını hissetmeden aşağı indi.
29. ayrımın sonu. Sayfa 272.